sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza Risale-i Nur mizanlarından 13. sözün 2. makamının haşiyesiyle ilgili sorularla devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Risale-i Nur'un mahpuslara teselli noktasında nasıl bir tesiri var ki mukayese olarak ekmek gibi temel bir gıdayla denk tutuluyor?
Tabii mahpusların bilhassa dedi gençlerin değil mi? Gençlikte hapse düşenlerin daha çok ihtiyacı var. Çünkü yani bir genç hapse düştü mü, genç bir büyük bir ceza yedi mi yani uzun süreli, o zaman tabii istikbali kararıyor gencin yani. Uzun yıllarını, gençliğini, en verimli çağını hapiste geçirecek. Çıktığı zaman da yaş epey ilerlemiş olacak. Ne iş bulacak, ne iş yapacak? Yani adam bayağı bir şeye düşüyor. Ümitsizliğe, karamsarlığa düşüyor. Böyle bir kişinin manevi takviye çok büyük ihtiyacı var. İşte Risale-i Nur malum, yani dünyanın mahiyetini anlatıyor, hayatın mahiyetini anlatıyor, musibetlerin hikmetini anlatıyor, değil mi? Ondan sonra hapiste geçecek sürenin ibadetle geçirilirse ahirette çok büyük mükafatlara vesile olacağını, dünyanın fani olduğunu. Dolayısıyla bütün bunlar o hapisteki gencin yüzünü ebedi hayata çeviriyor. Hani sen dedi ki dünyamız ağladı bari ahiretimiz ağlamasın manasında. Zaten ayette var malumunuz, kalpler ancak Allah'ı anmakla, zikirle mutmain olur, tatmin olur. İşte bu ayete de uyarak o genç Risale'deki bu imani dersleri Allah'a anlatan, hatırlatan, tahkik iman dersi veren işte bahisler okudukça yüzü dünyadan ahirete, insanların teveccühünden Cenab-ı Hakk'ın rızasına dönüyor ve kalp tatmin oluyor bununla ve şeyi psikoloji düzeliyor tabiri caizse. Dünyaya biraz daha iyi bakmaya başlıyor yani. Güzel gören güzel düşünür manasında. Dünyayı güzel görmeye başlıyor. Hapisten sonra da Rezzak Allah'tır. Çıkalım bakalım ne olur. Biz şu dönemi en iyi şekilde değerlendirelim. Ruhuna eriyor. Böyle bir takviyeye insanın çok büyük ihtiyacı var hapisteki insanın. Bilhassa genç olursa, istikbali hakkında çok karamsarlığa düşerse bu hakikatler ona ekmek gibi hakikaten gıda veriyor ve ruhunu besliyor, kalbini besliyor. Ümit çok mühim yani. İnsanları canlandıran ümittir diyorsa, öldüren yeistir. Şimdi yeise düşen bir genç mahvolur yani istikbal hakkında ümitsizliğe düşen. Risale-i Nur'da bu tip dersler ümidi canlandırıyor, yeisi öldürüyor. Dolayısıyla adamın hayret rüyasını canlandırmış oluyor yani.
Genel manada da Üstad Hazretleri Müslümanlıkla Hristiyanların mukayesini yaparken yani Hristiyanların diyorum mahpusları diyor dinden bir medet beklemedikleri gibi genelde orada daha ziyade öyle dinsizliğe de şey yapmışlar. Hatta genelde isyanlar oralardan başlamış. Fransız'da olsun, Rusya'da olsun. Evet. Ama bir Müslüman böyle hapse girdiği vakit teselliyi dinden bekliyor yani.
Evet, doğru. Evet.
Ve bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen, kör hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder, hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor. Şimalde koca bir devletten maksat nedir? Bu devlet Rusya ise taarruzu komünizm dediğimiz fikri bir cereyan şeklinde değil midir? Burada sefahatın merkezi olan Avrupa ve kapitalist ülkeler niçin nazar alınmamıştır? Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor cümlesini izah edebilir misiniz?
Zaten şimalde koca devlet deyince Rusya akla geliyor. Başka şimalde büyük bir devlet yok. O zaman yok yani. Şimdi Rusya parçalandı. Yine de Rusya değil de hala büyük. Şimdi tabii Ustad'ın bu Risale'yi yazdığı dönemde dünyada iki büyük güç vardı. Yani bizim de gençliğimizde kavuştuğumuz bir dönemdir bu dönem. Yani Rusya-Amerika mücadelesi vardı dünyada. Avrupa fazla konuşulmuyordu, Japonya da fazla konuşulmuyordu. Ve Rusya işte dünya hakimiyetini elde etmek için ideolojik yollara başvurdu. Yani çok para akıttı dış devletlere. Birçok yazarlar satın aldı. Ve kamuoyu oluşturdu Rusya lehinde. Bunu yaparken de en büyük silahı sosyal adaletti, yani eşitlik. Eşitlik, sosyal adalet. Tabii kendisi demir perde gerisinde yaşatıyordu halkını. Madem sosyal adalet güzel bir şey, aç gelip görelim, biz de tatbik edelim. Öyle değil, kapalı kapılar. Fakat dışa karşı yaptığı propaganda buydu yani. Zengin düşmanlığı yapmak, işçi sınıfını kendi akılınca ayaklandırmak ve o ülkelerde karışıklık meydana getirmek. Kendine bağlı yazarlar ve onlarla yine vasıtasıyla elde ettiği devlet yöneticileri vasıtasıyla o ülkenin maddesine konmak yani. Ben de biraz şey yaptım, madde değerlendiriyorum bu tip şeyleri. Yani Rusya'nın milleti dinsiz yapalım derken niye dinsiz yapsın yani? Bunun altında yine dinsiz bir devleti sömürmek vardır yani. Sömürmek. Ötekisi kapitalizm de sömürür, bu sosyalizm de sömürüyor. Esas olan o devletin imkanlarına konmaktır yani. Dolayısıyla o zaman Rusya-Amerika mücadelesi vardı Üstad, bu Risale'yi telif ettiği zaman. Sefahat'e gelince, sefahat Rusya'da da vardı. Ama sefahat deyince önce akla Avrupa gelir. Moda deyince Paris gelir. Fitne deyince işte malum İngiltere gelir. İngiliz oyunu artık meşhurdur artık. Türkçemize de girmiş bunlar. Sefahat deyince ilk bakışta Rusya akla gelmez. Ama İşin hakikatine inersek, Rusya'da bir mutlu azınlık bütün Rusya'yı sömürmektedir. Yani kendileri sömürüden söz ederken başka ülkelerde, kendileri çok az bir grup, politbüro üyeleri, komünist parti üyeleri, bütün bir Rusya'yı sömürmektedirler. Ve insanları çok rahat idare edebilmek için iki şeye başvurmuşlardır. Biri sefahat ve içki zaten, ikisi aynı kapıya çıkar da. Müthiş içki tüketimi vardır Rusya'da ve sefahat alabildiğine almış yürümüştür. Bütün bunlar o insanları, yani affedersiniz, böyle gütmek için, rahat idare etmek için Rusya'nın kullandığı şeylerdir. Bastalardır yani. Üstad'ın bahsettiği hanımlarda işte beraber yıkanmak falan, vaki olan şeyler bunlar. Yani hayal değil. Yani bu kadar içi ileri götürmüşlerdir. Dolayısıyla yani sefahati Rusya çok iyi kullanmıştır kendi halkı için. Eşitlik meselesini de bizim için kullanmıştır. Bizim için sefahati kullanmasına çok fazla gerek yoktur çünkü o görevi Avrupa yapmaktadır zaten. Yani bize sefahat bize Avrupa'dan gelmektedir. Rusya'dan değil. Rusya'dan bu tip fitne çıkaran, milleti bölmeye, zengin fakir ayrımı yapan fikirler gelmiştir ve sosyalist yazarlar vasıtasıyla bu Türkiye'de desteklenmiştir. O günkü yönetim de buna açıktır. Yani Ustad'ın zamandaki yönetimlerde sosyalist fikir vardır yani. Yani o günkü yöneticilerin yüzü Avrupa'dan çok Rusya'ya dönüktür. Dolayısıyla o zaman için Türkiye için büyük tehlikedir bu, fakat elhamdülillah Türkiye'de işte onların dediği bir bölümü olmamıştır. Yani zengin fakir ayrımı bir iç kavgaya dönüşmemiştir Türkiye'de. Bunda işte İslami yaşayışın büyük tesiri vardır. Risale'nin hizmetinin büyük tesiri vardır. Yani zaten daha sonraki yıllarda elhamdülillah iman hakikatleri gençlikte büyük çapta makez bulunca, daha sonra işte o gençler yönetici olunca, birçok öğretmen olunca vesaire, Türkiye'nin rengi değişmiştir. Artık bu bölünme tehlikesi, Rusya'nın Türkiye'yi zengin fakir diye bölme tehlikesi şu anda yoktur, ortadan kalkmıştır. Tam tersine Rusya bölünmüştür şimdi. Rusya bölünmüştür. Bizi bölmek isteyenlere şimdi bizim gençlerimiz, hamiyetli gençlerimiz imdad için gitmekte, onların gençlerini kurtarmaya çalışmaktadırlar. O sefahetten, o dalaletten, o ateizmden. Rusya'da malum ateizm ders okutuluyor, ders kitabı okutuluyor liselerde. Yani o bir dönemde öyleydi yani. Evet. Birinci derecede dinsizlik esastı. Bize dinsizliği yaymak istiyorlardı yine, çünkü dine bağlı bir gencin vatanına da bağlı olacağını ve Rusya'ya satılmayacağını biliyorlardı. Sefih bir gencin kendi keyfine düşeceğini, rahatlıkla idare edilebileceğini düşünüyorlardı. Onun için sefahate ve dinsizliğe, yani kendi kapitalizme karşılar ama kendi de kapitalistler bunlar. Yani kendi maddi menfaatlarına, Türkiye'nin kaynaklarını konma namına bu iki şeye de kuvvet verdiler. Sefahat ve efendim söyleyeyim eşitlik, sosyal adalet, zengin fakir ayrımı yapmak, iç kavga çıkarmak. Buna büyük ağırlık verdiler ama elhamdülillah muvaffak olamadılar.
Sualin ikinci şıkkında hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder.
İşte bu sosyal adalet meselesi bu işte zaten. Onu söylemiş oldum. Yani onun hakkı değil onun. Kimi nasıl kazanmışlar falan. Sizin hakkınız, siz çalışıyorsunuz. Niye siz çalışırsınız onlar yesinler falan tarzında.
Sahi sermaye mücadelesi.
Ha. Bunu da çok körüklediler Türkiye'de. Ve elhamdülillah Türk işçisi de İslam'dan aldığı kuvvetle bu işin vatanının aleyhine olacağının şuuru içerisinde bu oyuna gelmediler. Haklarını korudular, sendikalar kurdular. Yani o manada tamamen sesimi silah etmediler ama isyan da çıkarmadılar. Elhamdülillah. Yani şu anda iyi bir günlerdeyiz. İşçilerimizin de ücretleri bugün memurları geçmiş durumda. Yani.
İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Bu metinde geçen iki cihetten hücum eden tehlike nedir?
Soruda geçmiş zaten. Birisi işte gençlere şey yapmak yani zenginlerin mallarını helal gösteren, ibah etmek yani. Sizin hakkınız vurun, alın, kırın tarzında. Birisi bu, diğeri de sefahat yani. Evet. İkisi. Evet.
Eğer terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatlarıyla kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatlarıyla donanan bir gencin mesut bir Müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olduğundan bahsediliyor. Bu cümle sadece nur talebesi gençlere mi bakıyor? Sultan olma ifadesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Zaten orada iki tabir geçti. Çok önemli. Terbiye-i Kur'aniye ve nurun hakikatleri. Zaten Risale-i Nur Kur'an'dan süzülmüş. Boğazın idrakine bir derstir diyor değil mi? Evet. Risale-i Nur Kur'an'ın boğazın idrakine bir dersidir. Kur'an'ın manevi tefsiridir. Dolayısıyla Risale-i Nur'un dedikleri de Kur'an'ın dedikleridir yani. Kur'an'ın mesajlarının boğazın idrakine dersidir. İkisi aynı şeydir aslında. Ama Üstad niye buna rağmen hem Kur'an'ı ayrı kullanmış, Kur'an hakikatlerini, nurun hakikatlerini ayrı kullanmış. Bence o Kur'an kelimesi bütün Müslümanlara hitap etmektedir. Evet. Onun için iki ayrı tabir kullanmış Üstad. Kur'an'dan ders alan yine nur talebelerine hitap etmek üzere de nurun hakikatleri tabirini kullanmış. Yani bu bütün Müslümanlara şamildir Kur'an hakikatleri ifadesi. Sultan olma ifadesi de bütün Müslümanlara şamildir. Çünkü Cenab-ı Hak insanı arz-ı halife yaratmıştır. Oradaki sultan halife manasına. Arz-ı halifedir insan. Bütün insanlar şamildir hatta. Değil mi? İnsan arz-ı halifedir. Ama bu halifeliğinin hakkını yerine getiremeyenler, yani hayvanlara, bitkilere, bütün arzın tümüne halife olan insan, eğer halifeliğin hakkını yerine getirmezse, yani imanla, ameli salihle, takvayla, ubudiyetle, bunun tam tersi küfür, şirk, dalalet, sefahat yoluna girerse o zaman hayvandan aşağı düşüyor. Hayvandan aşağı olunca arz-ı halife olamaz zaten. Evet. Yani halifelikten de düşüyor yani. Değil mi?
Evet.
Yoksa bütün insanlık içindir bu halife tabiri. İnanmayanlar bu manada aşağı düşünce O zaman arzın gerçek halifeleri inanan kesim oluyor. Bu umumi ifadedir. Nur talebelerine has değildir. Bütün Kur'an talebelerine, şakirlerine, bütün ehli imana şamil bir ifadedir.
Evet, bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini 5 farz namaza sarf etse ve ekser günahlardan hapis mani olduğu gibi o musibete sebebiyet veren hatadan dahi tövbe edip sair zararlı, elemli günahlardan çekilse hem hayatına, hem istikbaline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabasına büyük bir faydası olması gibi o 10-15 senelik fani gençlikle ebedi parlak bir gençliği kazanacağını, başta Kur'an-ı Muzulbeyan bütün kütüf ve suhuf-i semaviye kat'i haber verip müjde ediyorlar. Bir gencin hapishanedeki hayatı üstadımızın nazara verdiği tarzda geçerse 10-15 senelik fani gençlikle ebedi bir gençliğin kazanılacağı kütüb-ü semaviye delil gösterilerek müjdeleniyor. Beşerin kanunlarına göre verilen bu dünyevi cezalat bu gibi neticeleri doğurabilir mi?
Şimdi orada birkaç madde geçti. Değil mi?
Evet.
Az metni baştan iki satır okursanız.
Bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini.
Birinci madde bu. Namazını kılacak hapiste.
Beş farz namaza sarf etse.
Bir, namaz kılacak. İki.
O musibete sebebiyet veren hatadan dahi tövbe etse.
İkincisi bu. Yani tövbe edecek hatasından. Tövbe etti mi? Cenab-ı Hak tövbeleri kabul ediyor. Evet. Yani dua kabul olur mu olmaz mı? Üstad diyor ya, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır.
Evet.
Yani dualar, her duaya cevap veriliyor ama her dua kabul edilmeyebilir. Ya dünyada neçe, daha güzel verir neçesi, ya ahirette verilir. Dua bahsi ayrı, oraya girmeyelim. İkincisi tövbe etmek. Tövbeyi mutlaka kabul ediyor Cenab-ı Hak ama kul hakkına taalluk ediyorsa onun affını Cenab-ı Hak kula bırakmış. Yani kul hakkı affa girmiyor. Ama diğer günahlardan tövbe etmiş oluyor. Temizlenmiş oluyor kul hakkı hariç. Evet. Samimi tövbe ederse. Beş vakit namazını kıldı. Kul hakkı hariç bütün günahlardan da temizlendi. Samimi tövbe etti ki.
Ekser günahlardan hapis mani olduğu gibi.
Hapiste olduğu için dışarıdaki birçok günahları işlemiyor. Ondan da bir karı var değil mi? Evet. Bir sigorta gibi sanki. Etti üç.
Sahil zararlı elemli günahlardan da çekilse.
Hapiste de günah işleyebilir insan. Hani onlardan da çekilse. Sahil dediği. Evet. Hapiste kumar oynar. Hapiste gıybet eder. Değil mi?
Evet.
Bu gibi yani. Hapis içerisinde işlenebilecek günahlar da vardır. Onlardan da içtinab etse dört madde saydı Üstad.
Evet.
O zaman ne oluyor? İşte Kur'an-ı Kerim ve diğer semavi kitapların haber verdiği müjdelere nail oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ve sahih kitapların müjdesi nedir? Bence bu genel bir ifadedir. Sadece hapise bakmaz. Genel bir ifadedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ve bütün kitapların müjdesi şudur. Bir genç gençliğini imanla, amel-i salih, takvayla geçirirse bunun karşılığı ahirette ebedi bir gençlik kazanır. Hüküm budur. Değil mi? Yani bunun hapiste alakası yok. Bu genç dışarıda da olur, hapiste de olur. Bu genç hasta da olur, fakir de olur, zengin de olur. Mesela hüküm umumidir yani. Hapiste olursa ya hani ahirette zerre miskal sevap ve günah ayrı tartılacak. Hapiste işlemiş olduğu bu amellerin sevabı ayrı yazılır. Hapiste girmesine sebep olan suç neyse onun cezası ayrı yazılır. Kendisine verilen ceza, dünyevi ceza, bu ne kadarına kefaret olur? O da mizana girer. Değil mi? O da mizana girer. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen yine günahlar sevabından fazla olursa o zaman amel-i salih ve iman dairesini yaşadığı için muhakkaten cehenneme girse de günahlarına karşılık yine sonunda Kur'an'ın ve semavi kitapların müjde verdiği ebedi bir gençliğe yine kavuşur.
Evet.
Yani mesela böyle ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani bir defa musibet zamanında yapılan ibadetlerle ferah zamanında, refah zamanında işlenenler aynı değil. Mustafa neyi misal veriyor? Bir asker sulh zamanında nöbet bekliyor, bir de harpte nöbet bekliyor değil mi? İkisi de nöbet ama çok farkı var. Bir hasta mesela hastalık halinde ibadet ediyor o ızdıraplar içerisinde, bir de sıhhatli bir adam ibadet ediyor. Çok fark var arada. Onun için musibet zamanında ağır şartlar altında ibadet etmek bir genç için çok büyük sevaplar kazandırır. Bunun için hapiste olup olmamak fark etmez. Hapiste olmanın da ayrı bir şeyi vardır. Menfiliği vardır azap yönünden. Bu ona rağmen namazını kılar. Oradan bir müsbet puan alır. İşlediği suçun cezası ayrıdır. O buna dahil olmaz. Yani üstadımızın ayrı bir konu ama El Hakkı Yağlı bahsi var. Onu izah ederken buyuruyor ki hayatın hakkı şamil ve âmdır. Diyor. Değil mi?
Evet.
Dedi, küfür ona mani değil diyor hayatın hakkına. O cilveyi nasıl biliyor? Bir cilveyi manidar. Evet. Onun bir sırrı hılkati var. Küfür mani değildir. Değil mi? Öyleydi. Şimdi küfür bile buna mani olmuyor. Nasıl mani olmuyor? Mesela hayatın hakkı şamil. Şimdi Cenab-ı Hak hayat verdi mi rızık da veriyor. Değil mi? Evet. Hayat verdi mi rızık da veriyor. Kime veriyor? Yılana da veriyor. Bülbül'e de veriyor, kafire de veriyor, mümine de veriyor. Çünkü o rızık hayatın hakkı. Akçeye verdi mi hava da veriyor. Değil mi? Hayvana da veriyor, insana da veriyor, herkese veriyor. Bu hayatın hakkı. Hayatın hakkı ayrı yani. O ayrı giriyor mizana. Onun için mesela bir inanmayan bir kişi, efendim söyleyeyim, tarlasını ekse, işte zirai şartlara uygun şekilde ziraatını yapsa Cenab-ı Hak ona bol bol rızık veriyor. Rezzak ismi bunu gerektiriyor. Hakim ismi bunu gerektiriyor. Ama aynı adam inanmadığı, ibadet etmediği için de ahirette cehenneme gidiyor. Orada Rahim ismine muhalefetten cehenneme gidiyor. Rezzak ismine uyduğu için de dünyada bol rızık alıyor. Bunların esmanın tecellileri ayrı ayrıdır. Şimdi burada da esma tecellileri burada da geçirilir. Hapiste olmak, olmamak o hayatın hakkına mani değil. Hayatın hakkına mani olmadığı gibi şeriatın diğer yönü olan sevap kazanmaya da mani değil. Hani şu suçtan hapse girdi ya da namaz kılsa sevap olamaz. O ayrı, o ayrıdır. Değil mi? Ayrı değerlendirilir. Namazın sevabı ayrıdır. Hapse giren suç işlemesinin günahı ayrıdır. Onları ayrı ayrı değerlendirmek lazım ve ahirette nitekim öyle olacak zaten.
Ey zevk ve lezzete müptela insan! Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynen yakın bildim ki hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, 10 tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Bu metinle ilgili 3 sualimiz olacak hocam. Birincisi, binler tecrübeler, hüccetler ve hadiselerle aynen yakın bildim ki ifadesini nasıl anlamalıyız? Üstadımız nelere şahit olmuş olabilir?
Bunları tümünü bilemeyiz. Hakiki lezzet değil mi? Sorun nasıl? Hakiki zevk, elemsiz lezzet,
kedersiz sevinç.
Bunlar iman dairesindedir. Bunu kendi bizzat yaşadığı gibi değil mi? Muhataplarında da müşahede eder bunları, etmiştir. Dolayısıyla çünkü hakiki zevk deyince tabii hakkinin karşılığını öyle mecazi oluyor. Değil mi? Hakiki mecazi deyince mecazi, kedersiz deyince karşına kederli geliyor. Bunlar iman dairesindedir. Yani bir mümin aldığı manevi lezzet kedersizdir ve hakikidir. Ama bedenle alınan zevkler mecazidir. Ve ahiretteki lezzetlere göre gölge hükmündedir. Değil mi? Yani onun için mecazi oluyor yani. Hani bu dünyadaki bütün lezzetler, nimetler ahiretteki nimetlere göre gölge hükmünde. Hakiki onlar oluyor, bunlar mecazi olmuş oluyor yani. Dolayısıyla asıl hakiki lezzet öte yönden ruhun aldığı lezzetler hakiki oluyor. Bedenin lezzetleri ona göre mecazi kadar zayıf kalıyor. Yani ahirete gitmeden de dünyada da böyle değerlendirebiliriz. Yani imanın zevki, değil mi? Marifetin zevki. Sayıyor Üstad bunları başka yerde. İlim tahsil etmenin zevki, muhabbetin zevki, ilahir, tefekkürün zevki, bunlar elemsiz, kedersiz sevinçlerdir. Bedene ait olan lezzeti öyle değildir. En basit biraz çok yediniz mi karnınız ağrır. Değil mi? Ama ilmi biraz çok tahsil edince rahatsız olmasanız daha çok hoşunuza gider. Değil mi? Bir mümini daha çok severseniz Allah için daha çok sevmekte bir rahatsızlık yoktur. Bilakis daha büyük bir lezzet vardır, değil mi? Yani bedenle ruhun şeyi farklıdır. Lezzetleri farklıdır. Üstad yani sanki buraya nazarı veriyor. Dünyevi lezzetlerde diyor, işte bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Bu iki şekilde anlaşılabilir. Bir defa o dünyevi lezzeti kazanmak için çok zahmet çekiliyor. Yani çekilen zahmete bakıyorsunuz. Şu kadar adam yıl uğraşıyor diyelim, şu noktaya geliyor. Kısa bir süre lezzet veriyor, sonra o lezzet eline gidiyor. Bir makama geliyor diyelim. O makama gelmenin zevkini tadıyor. 4-5 sene sonra bakıyorsun, oradan alınmış, başka yere verilmiş. Yani çekilen sıkıntılarla alınan lezzeti zaman olarak da mukayese etsek, yani sanki bir üzüme 100 tokat vurmak gibi oluyor. Bir de dünya lezzet yeri değil. Yani hadis-i şerif var ya, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat yoktur, yani mümin sürekli rahatsız yaşar demek değil yani. Yani dünya rahat etme yeri değildir, dünya çalışma yeridir. O mana. İnsan, dünya çalışma yeridir. Çünkü ahiret için bir tarladır burası. Tarla rahat yeri değildir, tarla çalışma yeridir. Değil mi? Çalışırsınız ama tarlada yorulursunuz, istirahat edersiniz. Acıkırsınız, bir şeyler yersiniz. Bizim dünyadaki işte istirahatımız, yememiz, içmemiz tarla istirahatı, tarla yemesi gibi cennete göre. Cennet nimetlerine göre bizim dünyadaki yediklerimizin tümünü topla. İşte çiftçilerin işte tarlaya giderken yanlarına aldıkları işte ne alırlar? Erzurum için konuşayım. Yoğurt alırlar, orada çalkama derler. Yoğurdu çalkararlar, ekmek doğrar yerler. Değil mi? En yaygın yemek budur. Başka şehirde yaparsa hanımı ne ala. Ama sabit yemek budur daha ziyade. Yani cennet nimetlerine göre dünyanın bütün nimetlerinin bir çalkama kadar bir şey yani, bir yoğurt. Buna göre bir şey. Onun için yani rahat yoktur da maksat bu yani. Dünya rahat yeri derler Müslüman. Rahatına dünya zevkten çok fazla vakit ayırmayacak, ahiretine daha çok vakit ayırır. Çünkü ahiret daha hayırlı, daha baki diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde, değil mi? Yani hayrun ve ebka, daha hayırlı ve baki, daha devamlı. Bu manada bunun tersine hareket eden bir kimse dünyanın işte dedikodusudur, rekabettir, kıskançlıktır. Yani bir adam bir makama gelecek, kendi hakkında yapılan gıybetlerdir, ona kulağına gelince duyduğu rahatsızlıklardır, üzüntülerdir. Hepsini ya şu makamda 3 sene oturacak, binlerce dedikodu, ya bazen iftiradır, kıskançlıklara muhatap oluyor. Aldığı lezzet çektiği elin yanında işte bir üzüm yiyip 300 sokat yemeye benziyor yani. Dünya lezzetleri safi değil, yani elemsiz değil, kedersiz değil. Üstad onun nazarı veriyor yani.
Evet. Sadece ilk şıkkı sorduk ama siz diğer şıklara da cevap verdiniz.
Öyle mi oldu?
İyi, yani bütün metine şey yaptınız, hocam Allah'ınız olsun. İyi, yani ikinci soruda, iman dairesinde olanların elemleri, kederleri, hayatları sıkıntılı olmuyor mu?
Ha, sıkıntılı, onu cevap vermiş olduk biraz. Evet. Bir başka yönü daha var, onu ilave edeyim. İman dairesindeki bir kimsenin çektiği elemler menfi ibadet oluyor. Evet. Yani hastalıklar, günahları kefaret oluyor. Kalbin dünyadan ahirete teveccühüne vesile oluyor. Evet. Bu manada menfi ibadet ustanın tabiriyle. Elemlerden de mümin dünyada hasat alıyor yani. Kâr elde ediyor yani. Evet. O farkı var.
İkinci olarak da dünyevi lezzetler için bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur.
Onu herhalde söylemiş olduk.
Evet, Allah'ın ağzınıza sağlık. Programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 13. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Haziran 2010.